Merhabalar, Vita Taber Podcast ile beraberiz. Bugün benim için çok değerli bir arkadaşım bana eşlik ediyor. Furkan'la beraberiz. Furkan hoş geldin.
Hoş bulduk Ataberk'ci.
Nasılsın?
Teşekkür ediyorum. Bu arada gerçekten hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Bizim için çok gurur verici bir gelişme. Eminim ki senin adına da çok gurur verici bir gelişme olacak.
Çok sağ ol.
Ben devamını diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım seninle beraber olduğuma da. Burada normalde konuşmaktan zaten delicesine keyif aldığım insanları bir de mikrofon önünde ağırlamaktan çok hem mutluyum hem gurur da duyuyorum. Hepimiz adına çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Çok kısaca biraz kendinden bahseder misin izleyiciler için?
1996 Diyarbakır doğumluyum. Diyarbakır senin ilgini çekiyor.
Evet.
benim hikayenin start noktası senin ilgini çok çekiyor. Yani.
Evet.
Lise ve ilkokul eğitimi Diyarbakır'da tamamladım. Ardından Gaziantep Üniversitesi'nde şu an endüstri mühendisi 3. sınıf, 4. sınıf olduk. Öğrencisiyim. Lisans eğitime devam ediyorum. Maceram aslında 3 şehir arasında gidip geliyor. Diyarbakır, İstanbul ve Gaziantep arasında
evet.
Bir ağ ördük diyebilirim.
Aynen. Yani. Biz seninle İstanbul
evet,
ayağında tanıştık.
İstanbul ayağında tanıştık seninle. Güzel bir dernek kampında, yeni
evet.
Bir liderin kampında tanışmıştık seninle. Hatta kampa ilk girdiğimiz zaman seninle ilk muhabbet kurmuştuk.
Doğru,
hatırlarsan,
doğru.
İşte bu Borderless World,
World
Season, Pangea, dünya nereye gidiyor, daha mı globalleşiyoruz, nasıl olacak,
evet.
İlk Pangea geri mi dönüyoruz diye güzel,
evet.
Verimli bir sohbet olmuş.
Evet, ben
keyif
çok
aldım,
ilgimi çeken bir konu o. Genellikle paydaşı bulmak da kolay değil.
Kesinlikle.
Çünkü çok ütopik bir konu. Fakat biz seninle çok aşırı özel bir sohbet geçirmiştik. Çok güzeldi. Belki bir gün onu da konuşuruz. Benim öncelikle sormak istediğim, ben seninle tabii oldukça muhabbet ediyorum. En çok senden duyduğum tabii e-ticaret. Çok kısa özetle bana biraz e-ticaret anlatmanı isteyeceğim. Ondan sonra bir ikinci duyduğum, seni farklı olarak taşıdığını düşündüğüm, burada çok özel kıymet katabileceğin last mile delivery. Bu
evet.
Çok aşina olduğumuz bir terim mi? Ben emin değilim. Açıkçası benim için yeni bir terim. Sektörde ne demek, ne ifade ediyor, belki bilmeyenler için nedir? Kısaca biraz bahseder misin bu ikisinden?
Aslında konu çok detaylı bir konu Ataberk'cim. Çok üzerinden geçmeyi, yani çok yüzeysel geçeceğim konunun. Çünkü hem Türkiye ayağında hem de dünya ayağında düşündüğümüz zaman ciddi datalarla çalışılması gereken ve sürekli dataların değiştiği, sirküle edildiği bir sektörden bahsediyoruz. Ama bugün Türkiye'deki ticaretten bahsedersek sanırım dinleyenlerimizin kafasında bazı şeyler biraz daha netleşecek diye düşünüyorum. Sonuç olarak bir dijital dünya olayımız var. Z kuşağından bahsediyoruz. Dijitalleşmeden,
evet.
Globalleşmeden, AI, yapay zeka, Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz.
Aynen.
Bu dijital dünyada belli itici güçleri oluyor, belli metrikleri oluyor aslında. Her şeyi değiştiriyor. İş yapış şekillerimizi değiştiriyor, yaşayış şekillerimizi değiştiriyor. Haliyle alışveriş yapma alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. E-ticaret kavramı aslında çok mazisi olmayan bir kavram. Türkiye'de 1997 yılında tanışılıyor e-ticaret kavramıyla. 1997'den günümüze çok büyük bir evrilme yaşıyor. Aslında hiçbir
Hayır.
sektörde bu oranlarda bir büyüme yok. Hatta şöyle bir istatistik vermek istiyorum. En son ki TÜBİSAT değerleri yanılmıyorsam, TÜBİSAT'ın kendi dataları. 2017 ve 2018 yılında pazarın büyüklüğü %42 oranında artıyor. Yani bir yılda ciddi bir artış. Yani çok çok ciddi bir artış. Dolar bazında düşündüğümüzde %7 bir artış gerçekleşiyor.
Ama bunu zaten hissediyoruz biz
tabii
aslında.
Ki de.
Tabii içinde olan yani
tabii
çok
ki de.
Olmasak da belki bir parçasını tutmak isteyen iki kişi olarak hakikaten yüzdelerini veremeyebilirdik.
Kesinlikle.
Ama hissediyoruz. Peki bu macerada last mile delivery nereyi ifade ediyor? Bu nedir?
Last mile aslında çok böyle insanların sürekli karşılaştığı ancak bir türlü ismini bilemediği ya da bilemeyeceği bir operasyon süreci yavaş yavaş popülerleşmeye başladı. Last mile e-ticaretin aslında müşteriyle buluşulduğu son adım diyebiliriz Ataberk'cim. Yani bugün sen Hepsi Burada'dan alışveriş yaptığın zaman Hepsi Burada'nın deposundan çıkan ürünün sana kargoyla geliyor. En son sen kargo yani kuryeyle muhatap oluyorsun. İşte Hepsi Burada'nın deposundan ya da Bense.com'un deposundan çıkan bir ürünün sana ulaşıncaya kadar geçenki sürede last mile dediğimiz olay aktive ediliyor. Yani bu daha çok son kilometre operasyonu diye geçiyor. Zaten bunun Türkçe'ye çevrilmişi ama
ne güzel çevirmiş.
Yani çok entegre olmuyor biliyorsun bazen. Last mile biraz daha son farklı. Kilometreye geçtiği zaman o imajı kaybediyor.
Aslında bu ben birkaç video görüyordum. Amazon'un böyle gerçek mi değil mi emin değilim.
CGI çalışması.
Bu havadan galiba dronlar vasıtasıyla bir delivery sistemi var.
Aynen öyle. Sistemi. CGI çalışması ama bu çok da ütopik bir şey değil aslında. Şu an FedEx, UPS hatta Ford'un da ortak olduğu bir last mile delivery üzerine ciddi çalışmalar var. Özellikle bu autonomous vehicle dediğimiz otonom araçlarla teslimat yapma olayı ciddi anlamlarda boyut atladı diyebilirim Atabert'cim. Çünkü artık robotlar insanların evlerine depolardan ürünleri kendileri götürebilecek. Şu an için çok aktif bir şekilde kullanılmıyor. Hı-hı. Ama aktif edilmesi çok uzun sürmeyecek diyebilirim.
Aslında bu terimi duyduğumuzda bu çıkmalı aklımızda değil mi?
Kesinlikle. Evet. Last mile tarafındaki en büyük detaylardan biri bu zaten.
Türkiye'de peki bunu böyle en iyi yapan diyebileceğin birileri var mı?
Türkiye'de aslında bu iş biraz daha kargolara yığılarak devam eden bir iş. Aslında Türkiye'deki şu anki konjonktürde baktığınız zaman çok ciddi bir potansiyel mevcut.
Doğru, evet.
Ancak bunun tedariği ve lojistik süreçlerinde onu biraz baskılıyor, presliyor diyebilirim. Çünkü kargo şirketlerinin ciddi anlamda yatırım yapması gerekiyor. Doğru. Evet yatırım yapıyorlar ama doğru yatırımlar mı yapıyorlar? Bunu ciddi anlamda sorgulamak gerekiyor.
Tabii bir de işçilerinin de eğitim alması
kesinlikle
lazım.
Yani sektörün training dediğimiz olay o zaten.
Evet.
Yani çok low profile insanlar olması bu sektörü basitleştirmemeli aslında.
Kesinlikle. Bu Amerika'da tartışılıyordu zaten. Aslında bu mesleki becerileri daha spesifik ve açıkçası eğitim geçmişte çok detaylı olmayan kişilerin, çalışanların bugün işte basit diyebileceğiniz, basit gördüğümüz işleri yaparken işte bu teslimat olabilir, belki kargolama, işte paketleme. Bunlar aslında teknolojiyle beraber çok yenileşen alanlar ve bunlar
büyük
için belli
kazanan alanlar.
Evet. Bunlar için çok küçük teknik eğitimlerle aslında bir anda iş tanımı değişebilir. Kişinin becerisi artıp bir anda meslek edinmiş olabilir aslında bir daha, bir tekrar
kesinlikle, o işçi. Kesinlikle. Yani o mavi yakadan evrilme süreci başladı Atabert'cim. Yani artık mavi yakanın gittikçe daraldığı bir HR düzeni var diyebiliriz.
Evet.
Çünkü biliyorsun şu an belki ütopik gelebilir bize ama ciddi anlamda şu an mavi yakalıların işlerini robotlar
kesinlikle
çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Evet. Ki şu anki durumda 3 yıllık 4 yıllık sürede bilginin de eksponansiyel arttığını düşünürsek, bir datanın da eksponansiyel arttığını düşünürsek belki çok daha kısa bir sürede çok çığır açıcı yeniliklerle karşı karşıya kalacağız.
Çok doğru. Peki benim belki son olarak sorabileceğim biraz daha bu işin seninle olan kısmı. Şimdi evet Diyarbakır, Antep benim için çok farklı bir yere tekabül ediyor. Çünkü kendimle özdeşleştirebiliyorum. Bu konular konuşulduğu zaman insanlar neredeyse ayrımcılık gibi seni bir anda İstanbul'da yaşıyor zannediyorlar. Konuşmaya başlarken hatta semtini soruyorlar. Antep deyince garipsiyor olabiliyorlar. Ben de ana hub'ım olarak kendimi İzmir'de görebiliyorum bu süreçte. Değişiyor tabii olduğum şehirler ama burada ben maceramızın çok benzeştiğini düşünüyorum. Oradan bu teknikleri bilerek bir değişim yaratma hevesinde olmak, handikapları olan bir şey olsa gerek. Ne düşünüyorsun? Yani Antep'ten bu süreci takip etmek, oradan bu sektörün bir parçası olmak, belki oradaki insanları bu değişime zorlamak, burada İstanbul ayağını yakalamak ne demek, ne ifade ediyor senin için?
Öncelikle beklemediğim bir soruydu ama cidden çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Çok önemli bir yere gerçekten değindin. Çok iyi bir yere eşlik aslında. Şimdi ülkemizin doğu tarafında yaşayan bir insan olarak, yani Doğu Güneydoğu Anadolu tarafında yaşayan bir insan olarak, tabii ki de bazı challenge'lar oluyor. Yani bazı challenge'larla survive etmek zorunda kalıyoruz. Ki bunlar sadece işte belli başlı konularda olmuyor. İnan bana çoğu konuda globalleşmeden bahsediyoruz ama inan bana bazı şeyler tam olarak orada entegre edilmiyor. Sen de bunun farkındasındır. İstanbul ve İzmir aslında çok büyük bir culture shock yaşadığın bir olay değildir ama İzmir'den buraya geldiğinde ben de sende o culture shock'un yaşandığını düşünüyorum.
Öyle zaten, o yüzden ilgimi çekiyor. Çok garip.
Evet, yani ilk geldiğinizde alışamıyorsunuz aslında. İnsanlar çünkü o bölgede biraz daha traditional ya da daha basite indirgenmiş işlerin yapıldığını düşünüyor. Dijital dünya tarafında hiçbir şeyin konuşulmadığını düşünüyor. Ama ben bu konulara merakımı inan bana insanların o önündeki engelleri aşıp gerçekten imkan ve fırsat tanındığında neleri değiştirebileceğine inandığım için bunları korkusuzca aktarmayı ve sürekli insanları bir şekilde tetiklemek diyeyim ya da bazı konularda ateşlemek istiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Ülke olarak ihtiyacımız
kesinlikle
var.
Kesinlikle. Eşit dağılım için inanılmaz derecede ihtiyacımız
kesinlikle
var. Antep'te peki bu işin en çok rezone olduğunu hissettiğin an ne zaman oldu? Yani sen bunları biliyorsun, anlatıyorsun. Derken acaba oranın bir kültürüne ait, belki işte daha işte geleneksel yöntemlerle çalışan birine bunları anlattığında çok böyle farklı bir hikaye tanık oldun mu? Bir anda birilerinin bir değişimine şahit oldun mu? Yani böyle çok önemli bence.
Aslında en başta dediğim gibi geleneksel iş modelleri halen ciddi bir şekilde ve piyasada ciddi bir yüzdelikle uygulanıyor. Ama ben o bölgedeki insanların gerçekten inovasyona hold olduğunu düşünmüyorum. Belki geleneksel bir şekilde işlerini yürütüyorlar ama gerçekten inovasyona çok açık insanlar. Yeter ki doğru yerden o insana doğru şekilde aktarım yapmak çok önemli.
Bir de onun
aslında
tecrübesiyle de bağlantılı. Yani kültürüne ve iş çalışma aynen düzeyine, mantalitesine aykırı olmayarak daha ortayı bulabilen bir yapı bence. Evet.
Kesinlikle, ve bu konuda çok büyük değişimler var aslında. Hem bölge insanının e-ticaret bağlamında söylüyorum, diğer alanları da kapsayabiliriz bunda ama ciddi değişimler söz konusu. Bunu çok rahat bir şekilde de gözlemleyebiliyoruz. İnsanların artık bazı şeyleri, bazı değişimlere olan direncinin kırıldığını gerçekten hissedebiliyoruz. Ki bunlardan biri de bu dijital dünya tarafında insanların bir şekilde bu dünyanın bir tarafından içine girdiğini görüyoruz. Yani bir kapısından içeri girebiliyor insanlar. Ve o gördükleri manzara, o gördükleri fotoğraf aslında onları büyülüyor. Ve o ekosistemin ister istemez içine çekiyor.
Teşvik ediyor.
Kesinlikle.
Evet.
Bundan dolayı da ciddi ivmeler söz konusu. Ciddi katsayılarla artış var aslında burada. Ve artarak devam edeceğini de düşünüyorum.
Ama ben çok gurur duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. Çünkü İzmir'de, İzmir'den sonra her ne kadar burasıyla aşırı zaten entegre olsam da iki o koca şehir arasındaki farklılık beni çok üzüyordu. Antep'le olunca daha da muhtemelen büyük olduğunu düşünüyorum bu aralığı. Bu arada bir mücadeleyi vermek benim çok eşleştirdiğim bir şey kendimde ve çok memnunum böyle bir şey yaptığını. Eminim hem izleyenler de bir parçası olmak isteyecektir. Mutlaka okumalarını da yaparlar belki bu kayıt sonrası. Ama mutlaka seni de takip etsinler. Bence bu ekol bir çalışma. Yani biz böyle farklı şehirlerde İstanbullulaşma değil de yerelle bu yeni dünyayı bir araya getirmeyi becerebildiğimizde...
Evet, burası çok önemli. Aslında seni yaptığın bu iş için de takdir ediyorum. Çünkü trend bir işi aslında toplum faydasına kullanabilmenin en güzel yollarından birini seçmişsin. Ve bugün ilk kayıtlarından birini de bize bağışlaman diyeyim aslında, bizi konuk etmen gerçekten onore edici bir hareket.
Çok nefsin, çok teşekkür ederim.
Ve ben bu konuda senin iyi bir kanal olacağını düşünüyorum. İnsanlara aktarım konusunda iyi bir podcast'in olacağını,
evet,
ve araç olarak ciddi bir hız kazandıracağını düşünüyorum.
Evet,
YouTube
ben...
kanalı da bekliyoruz.
Evet. Abone olmayı unutmayın.
Abone olmayı unutmayın. Her yerde.
iPhone veriyoruz etrafa. Aynen. bilmem
çekiş yeri ben yapacağım artık falan.
Şöyle belki bol bol seyahat ettiğimiz bir noktaya gelebilirsek. Evet. Aslında evet, dünyanın farklı yerlerindeki tecrübelerimizi de kesinlikle. Ben isterim öyle bir şeyi. Çok teşekkür ederim bana bugün katıldığın için Furkan'cığım.
Ben teşekkür ediyorum.
Eminim bu konuşmamızdan sonra küçük notlar, küçük noktalar aklında kalacaktır dinleyenlerin. Belki seni bulur, senden öğrenirler. Belki yaptığın işten bir kelime onları Google'a yönlendirir. Belki başka bir çığın büyümesine sebep olur.
Kesinlikle. Yani bütün nihai amacımız bu aslında. Yeter aynen. ki o dijitalleşmeyi bir tehdit olarak değil de ya da gerisinden berisinden değil de yanımıza alarak yürümeyi öğrenebilirsek gerçekten bazı şeylerin ülkemiz adına da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum
ben
sana.
Ben teşekkür ederim.
Beraber hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Sağ ol. Podcast'in. Çok teşekkür ederim. Daha başka muhtemelen kayıtlarda beraber olacağız diye umuyorum.
İnşallah bakalım.
Süper, tamam. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
Sen de görüşmek üzere.